Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle Sesli Dergi'de. İlk olarak Abdullah Sertbey'in kaleme aldığı Habibullah'ın İzinde bölümünde yer alan Gece Karanlığı Teheccüdle Aydınlanır başlıklı yazıyı sunacağız. Bilmez misin ki Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katmaktadır. Güneş ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri Allah'ın takdir ettiği belli bir vadiye kadar hareketine devam eder. Ve Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. İlahi kelamın bu ayetleri hayatın nasıl bir zaman çizgisinde akıp gittiğini bildirirken bir husus daha hatırlatılmaktadır. O da geceler ve gündüzlerin yüce yaratıcının her şeyden haberdar olduğu şuuruyla ihya edilmesi gerektiğidir. Yaşadığımız her anda Hakk'ın razı olacağı ve kulundan istediği amel, davranış neyse kul onu arayacak, bulacak ve onu yaşayacaktır. Zira insan için uygulayacağı zaman programını bizzat Cenab-ı Hak beyan etmiş, peygamberleri de bu programın nasıl uygulanacağı hususunda en güzel örnekler olmuşlardır. Geçmiş İslam büyüklerinin eserlerinde amelül leyl ve nehar, yani gece ve gündüz yerine getirilmesi gereken ameller başlığıyla bir müminin gün boyunca uygulayacağı hayat programı ayeti kerime ve hadisi şerifler çerçevesinde beyan edilmiştir. Gerçekten kul olarak geceler ve gündüzlerde hem mükellefiyetlerimiz, yani sorumluluklarımız, hem de o alanlarda bize sunulan ahiret sermayemiz olacak ilahi fırsatlar bulunmaktadır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a, "Ey Ömer! Allah'ın sende gece bir hakkı vardır, sakın onu gündüze bırakma. Gündüz de bir hakkı vardır, onu da geceye bırakma," diye vasiyet etmiştir. İnsanlık tarihinde gecesi ve gündüzüyle hayatın bütün alanlarında üsve-i hasene, en güzel örnek şüphesiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sahabe-i kiram efendilerimiz de, Allah onlardan razı olsun, büyük bir muhabbetle ona bakarak onun izinde yaşama gayreti içerisinde olmuşlardır. Resulullah Efendimiz'in 23 yıllık risalet hayatının gündüzleri vahyin tebliği, talimi ve bir toplum düzeni olarak tatbikiyle geçerken geceleri de daha özel olarak ibadet ve ilticalarla ümmeti için ayrı bir örnek olmuştur. Cenab-ı Hak, "Ey örtünüp bürünen, geceleri kalk namaz kıl. Sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Gece kalkışı kalp ve uzuvlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet vardır. Öyleyse gece Rabbini an, bütün varlığınla ona yönel." buyurarak Habibi ve onun şahsında ümmeti Muhammed için gecelere özellikle dikkat çekmektedir. Gecenin bir kısmında uyanarak sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni makamı mahmuda, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. Ayeti kerimesiyle de Allah Teala çok sevdiği Habibi edibine daha fazla lütuflarda bulunmak, onun bu bereketli vakitlerden bolca istifade etmesini temin etmek için teheccüd namazını ona hususi bir farz kılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emirden sonra gecenin bu en feyizli zamanlarında namaz kılmayı, Kur'an okumayı ve dua etmeyi hiç bırakmadı. Öyle ki hastalandığı, ayağa kalkamayacak kadar takatsiz kaldığı zamanlarda dahi teheccüd namazından geri kalmayıp seherleri oturarak değerlendirdi. Teheccüd, Peygamber Efendimiz için hususi bir farz kılınırken, beş vakit namazın farziyetiyle biz ümmeti için müekket bir sünnet olarak kalmıştır. sevgilinin yaptığı her şey sevimlidir ölçüsüyle hem gecelerde Cenab-ı Hak'la daha farklı bir mahiyet, beraberlik ve akrabiyet, yakınlık yaşamanın zevkine varabilmek hem de Resulullah Efendimiz'le manen ve kalben beraber olabilmek için müminlerin teheccüde devamı elbette ki çok önemlidir. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunduğuna göre Nebi-i Ekrem gece teheccüd için kalktığında şöyle derdi: "Allah'ım, sana hamdolsun. Sen bütün semaları, arzı ve onlardakileri ayakta tutansın. Hamd sana mahsustur ey Rabbim. Sen semaların, arsın ve onlarda ne varsa hepsinin nurusun. Hamd sana mahsustur ey Rabbim. Sen semaların, arsın ve onlardakilerin hakimi ve hükümdarısın. Ve sana yine hamd olsun ki sen haksın. Senin vaadin de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, cehennem de hak, nebiler de hak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hak, kıyamet de hak, hepsine iman ettim. Sana teslim oldum ey Rabbim, sana iman ettim, sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. İnanmayanlara karşı sana dayanarak mücadele ettim ve neticede ancak seni hakem olarak kabul ettim. Benim evvelki yaptıklarımı da, sonradan yapacaklarımı da, gizli yaptıklarımı da, açık yaptıklarımı da mağfiret et. Öne alan da sensin, geriye bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'a dayanmaktadır." İki veya daha fazla rekatla kılınabilecek bir teheccüd namazından sonra okunacak bu nebevi dua, üç ana bölümü ihtiva etmektedir. Birinci bölüm, yerler, gökler ve bu ikisi arasındakileri tefekkür edip, bunları bize ve bizim emrimize veren Yüce Rabbimize hamd etmek. İkinci bölüm, icmali bir iman. Cenab-ı Hak var, ona kavuşmak, ahiret bir gerçek, onun kitabı Kur'an bir gerçek, cennet ve cehennem bir gerçek, bunları insanlığa öğreten bütün peygamberler gerçek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir gerçek. Kalbin ikrar ettiği bütün bu gerçeklerin lisanla ikrarı. Üçüncü bölüm, derin bir tefekkür ve kalbin tasdik ettiklerini dille ikrardan sonra bütün varlığın sahibine bir iltica ve yakarış. Habibullah Efendimizin izinde bir mümine düşen, özellikle bereketli bu mevsimde ve insanlığın küçücük bir virüsle imtihan edildiği bir zamanda, gecelerde, onun mübarek dudaklarından dökülen bu nebevi dualarla Rabbine iltica etmek, gecenin karanlığını teheccüd, dua, evrat ve eskarla manevi bir nuraniyete büründürebilmek olmalıdır. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri'nin dediği gibi, "Aşıklar uyumaz gecelerde, hem sen de uyuma ki gönlün gözüne görüne canan gecelerde." Değerli dinleyenlerimiz, Abdullah Sert Bey'in kaleme aldığı Habibullah'ın izinde köşesinde yer alan Gece Karanlığı Teheccüdle Aydınlanır başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak. Ve şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleminden, Kelami Dergahı'ndan Şahsiyetler, Konyalı Dişçi Mehmet Efendi başlıklı portreyi sizinle paylaşacağız. Dişçi Mehmet Efendi, Konya Hadim ilçesinin Kongul kasabasındandır. 1887'de dünyaya gelmiştir. Babası Kongul'un Gödenek köyünde imamlık ve ayrıca müderrislik yapmış Mustafa Hoca Efendi'dir. Dedesi Mehmet Efendi'dir. Dişçi Mehmet Efendi doğunca ona dedesinin ismi verilmiş ve Mehmet olarak nüfusa kaydedilmiştir. Babası Mustafa Hoca Efendi ve annesi Saliha Hanım Efendi 1910'lu yıllarda Muhammed Esat Erbili Efendi Hazretleri'nin bağlılarındandı. Karı koca muttaki, ihlaslı birer dervişti. Mustafa Hoca Efendi 1905 senesinde oğlu Mehmet 18 yaşındayken Kongul'dan hadime geçti. Burada fahri imamlık yaptı, para almadı, geçimini civar köylerden buğday alıp satmakla yani ticaretle sağladı. Manifatura ürünleri karşılığında buğday alır, aldığı buğdayı da satardı. Bir yandan da oğulları Dişçi Mehmet ve Ali Efendilerin eğitimiyle meşgul olur, onları yetiştirmeye çalışırdı. 1919 senesinde 65 yaşlarında Konya'da vefat etti. Mezarı Hacı Fettah kabristanındadır. Dişçi Mehmet Efendi babasının vefatında 32 yaşındaydı ve askerlik görevi sebebiyle Konya dışında Filistin cephesindeydi. Dişçi Mehmet Efendi abisi Ali Efendi ile aynı zamanda bacanaktı. Eşi Saksağan köyünden Hediye Hanımefendi ile 1913 senesinde 26 yaşında evlendi. Bu evlilikten 4 kız çocuğu oldu. Ancak bir salgın hastalık yüzünden hepsi 2 hafta içinde vefat etti. Bu ağır acıyı tattıktan sonra 2 oğlu oldu. 1929'da Mustafa, 1931'de Ömer Faruk doğdu. Bilindiği gibi Osmanlı'nın son dönemi savaşlarla geçmişti. İşte o dönemde Dişçi Mehmet Efendi önce Yemen ve Filistin cephelerinde daha sonra Çanakkale'de savaştı. Ancak Çanakkale'de koluna isabet eden bir şarapnel parçasıyla gazi oldu. Ancak o bu yaralı haliyle hemen Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Toplam 7 yıl süren askerlik hizmetinden sonra 1922'de Konya'ya yuvasına döndü. O her ne kadar imamlık yapsa da para almaz, geçimini sağlamak üzere 1922'den sonra 35 yaşlarında Karamanlı müderris Osman Güler Yüz Hoca Efendi ile köylere kaşık satmaya giderdi. İşte bu yolculuklarında Esat Efendi'ye bağlı Osman Hoca Efendi gece yarısı teheccüde kalkıp ders çektikçe ona bunun manası nedir diye sorardı. O da ona Muhammed Esat Efendi Hazretlerinden, tarikattan, hakikatten ve marifetten bahsederdi. İşte ilk aşk ateşi Dişçi Mehmet Efendi'nin kalbine o zaman düşmüştü. Durum böyle devam ederken sonunda intisapla ilgili güzel bir rüya görür. Rüyada müderris Osman Hoca Efendi ile beraber sokaklardan, yollardan yürüye yürüye gitmektedir. Yolun sonunda Kelami dergahına varıp Esat Efendi'yi ziyaret edip elini öperler. Bu rüyasını anlatınca müderris Osman Hoca Efendi yaptığı müsbet yoruma göre hadi bakalım gidiyoruz diyerek ders almak üzere beraberce İstanbul'a giderek Esat Efendi'yi ziyaret ederler. Bu ilk görüşmede Esat Efendi ona istiharesiz tam ders verir. Dişçi Mehmet Efendi birkaç sene içinde seyr-i sülukunu tamamladıktan sonra 1928'de Esat Efendi onu Konya ve çevresine sohbetle görevlendirir. O, M. Yaylalı'nın verdiği bilgilere göre hilafet görevine Sami Efendi Hazretleri tarafından 1938'de nail olmuştur. Böylece sohbetlere başlayan Dişçi Mehmet Efendi, tam bir ihlas ve sadakatle Konya ve civarına aşk ateşi, iman nurları, hakikat pırıltıları ve marifet incileri dağıtmaya başlar. İstanbul'a sık sık gider, gidemediğinde şeyhiyle sık sık mektuplaşır. Esat Efendi'den gelen cevabi mektupları da ağlayarak ihvana okur. Kalpleri ilahi ateşi aşkla yakardı. Mektuplardaki tavsiye ve bilgileri ihvanla paylaşırdı. Bu mektuplardan 13'ünü fakir, Allah dostları 5 kitabımızda hamdolsun yayınladık. O, haftanın bir gününü aile hukuku ve kul hakkı gereği mutlaka çoluk çocuğuyla geçirir, diğer günleri adeti üzere gündüzleri maişet temini için dükkanda bulunurdu. Akşamları ihvan evlerinde irşat ve sohbetle görevini ifa ederdi. hayat boyu müderris Karamanlı Osman Güler Yüz ve kaşıkçı Ali Rıza Hoca Efendi ile samimi dostluğunu sürdürmüştü. O, Esat Efendi'ye ilk intisap edenlerin üçüncüsüdür. İlk müntesip Karamanlı müderris Osman Efendi, ikincisi de kaşıkçı Ali Rıza Hoca Efendi'ydi. Burada onun küçük yaşlardan itibaren hayat hikayesi ve çalıştığı meslekleri özet olarak vermek istiyoruz. O, 3 yaşına kadar babasının müderrislik ve imamlık görevi sebebiyle hadimde bulunmuştur. Çocukluk ve erken gençlik dönemi, yani 1890-1905 yılları arası babasının imamlık yapması sebebiyle Gödene ilçesinde geçti. 1905'ten sonraki gençlik ve orta yaşlarında Meram'ın Gevalbaz mahallesinde ikamet etmiş, Konya'nın merkezinde Akcami'nde imamlık yapmıştı. Hocalıktan asla para almadı, geçimini daima ticaret yaparak sağladı. İmamlık görevine 63 yaşına kadar, yani 1950 senesine kadar devam etti. 1950'de imamlık görevi maaşlı hale gelince bu hizmetin parayla yapılamayacağı düşüncesiyle görevden ayrıldı. 1930'lu yıllarda 43 yaşında Uluırmak mahallesinde imamlık yaparken bir yandan da dişçi Mehmet adlı bir diş teknisyeninin yanında çırak olarak çalışmaya başladı ve bu meslekte yetişti, ustalaştı. 10 sene kadar bu minval üzere el emeği dişçilikten kazandığı parayla ailesini geçindirdi. Diş dolgusu, protez ve diş tedavisi konusunda uzmanlaştı. Kendi ifadesine göre dişçilikten aylık elde ettiği gelir 15 liradır. Ancak o devirde en düşük memur maaşı 10 liraydı. Daha sonra oradan ayrılan dişçi Mehmet Hoca Efendi, Ahmet Ağa adlı biriyle tellal pazarında bir dükkan açtı. Bu dükkanda beraberce dişçilik ve bakırcılık yaptılar. Bakır tava, tencere, kapkacak imal edip sattılar veya gelen bozuk kapları tamir ettiler. Diğer yandan da dişçiliği sürdürdüler. Ucuz iş yaptıkları için müşterileri arttı. İş yapmak için zamanla Konya dışına da gidip gelmeye başladılar. Gençlik yıllarında bir de at arabası vardı. Onunla nakliyatçılık yaptı. Ayrıca ekin zamanı harman yerinden aldığı arpa, buğday, mercimek gibi mahsulleri toplar, Konya'ya getirir, dükkanlara teslim ederdi. Kısaca dişçi Hoca Efendi derin takva ve vera duygusuyla elinin emeği, alnının teriyle ailesinin geçimini temin etmek için yıllarca bu minval üzere çalıştı, kimseye avuç açmadı, yüz suyu dökmedi. Muhammed Esad-ı Erbili Hazretleri yazdığı bazı mektuplarda ona Kaşıkçı Mehmet Hoca Efendi diye hitap etmiştir. Dişçi Hoca Efendi daha sonra geçimini bakkallık yaparak sağlar. 90 yaşına yakın zamana kadar alnının teri ve elinin emeğiyle geçinir. Artık sonunda ihtiyarlığın verdiği yorgunluk ve beden güçsüzlüğü nedeniyle evine çekilmek zorunda kalır. Ama o bu vaziyetteyken bile 94 yaşında öleceği son ana kadar ihvana ve insanlara hizmetten asla geri kalmamıştır. Günümüzde 45 yaşında emekli olanların 90 yaşına kadar aktif çalışıp memleketimize artı değer kazandıran dişçi Mehmet Efendi'ye bakarak epey bir hayat dersi almaları gerekir. Dinamik bir din olan İslam'da emeklilik kavramı aşırı yaşlılık ve vücut düşkünlüğü hariç yoktur. Ayrıca yaşı 80'e basmak üzere olan mübarek bir mürşidi kamilin etrafındaki yorgun gençlere hal diliyle iletmek istediği şu mesajı tekrar tekrar düşünelim. Burada yorulan orada dinlenir. Dişçi Hoca Efendi veresiye alanlar için bir defter tutardı. Çoğu zaman bu defteri kaybeder, müşterinin şefevi ağızdan beyanına göre borçları tahsil ederdi. Yani insanlara güvenirdi. O Sami Efendi Hazretleri'nin dişini de yapmıştı. Tellal pazarındaki dükkanı hayatının son dönemlerinde sohbet ve ders görüşme yeri olarak hizmete medar olmuştu. 90 yaşında vücudunu zorlukla taşıyarak her sabah dükkana gelir, o ihtiyar haliyle akşama kadar gelen ihvanın problemleriyle meşgul olurdu. Akşam olunca da eğer bir yerde sohbet varsa evine uğramadan oraya gider, sohbeti yapar, gece geç vakitte evine dönerdi. Yüzü daima huzur kaplı ve mütebessimdi. Onun hiçbir mal varlığı olmamış ama alın teri kazancıyla da hiçbir zaman dara düşmemişti. Dişçi Mehmet Efendi 1962 senesinden itibaren üst üste 17 sene hacca tur hocası olarak gitmiştir. Aşkı, vecdi ve tesirli konuşmaları sebebiyle pek çok kimse onunla beraber hacca gitmek ister, bu yüzden turcular hoca olarak onu tercih ederlerdi. 1981'de hastalanan dişçi Mehmet Efendi 2 hafta kadar evinde yattı. Doktorlar hastalığına teşhis koyamadılar. Sonunda bir cumartesi günü huzur içinde Allah, Allah diyerek ruhunu teslim etti. Rahmetullahi aleyh. Cenazesi Kapı Camii'nde kılındı ve Hacı Fettah kabristanına defnolundu. Ruhuna bir Fatiha, 3 İhlas. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu'nun kaleme aldığı Kelami Dergahı'ndan Şahsiyetler, Konyalı Dişçi Mehmet Efendi başlıklı yazıyı sunduk. Son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2020 sayısında yer alıyordu bu aktardığımız yazılar. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet adresimizde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.